Dolayısıyla adımız ve
uyumumuz
için. Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları 14 Ocak 2021 Perşembe'yi, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRTMemleketimFM.com adreslerimizden ya da TRT Dinle uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sağlıkla, huzurla geçireceğiniz bir gün diliyoruz efendim. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Konya'da Anadolu Selçuklu Devleti'nin miraslarından Alaaddin Camii'nin avlusundaki Sultanlar Kümbeti'nde bulunan 8 Anadolu Selçuklu Sultanı'nın sandukaları restore ediliyor. Restorasyon çalışmalarında çok eski özel bir teknik kullanılıyor. Bu çalışmalara dair ayrıntılı bilgiyi Alaaddin Camii'nin tarihi önemini ve Konya'nın kültür varlıklarını yetkili bir isimden dinleyeceğiz. Ayrıca Diyarbakır'da yürütülen kazı çalışmalarında Sultan 1. Kılıç Arslan'ın kabri bulundu. Bu tarihi keşfin önemini konuşacağız. Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı telefon bağlantımızla yayında olacak. Efendim bugün günlerden Perşembe ve her hafta olduğu gibi Huzur-u Hayat köşemiz var. Bu haftaki konumuz nimetlere şükür ve israftan kaçınmanın önemi. Ankara Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hanımefendi telefon bağlantımızda bizlerle olacak. Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınıza geliyor.
Başlar Türk'ün seferi, Alparslan'dır bu seferin neferi. Malazgirt'ten başlar Türk'ün seferi, Alparslan'dır bu seferin neferi. Şanlı Aslasın, şanlı zaferi. Malazgirt'le Anadolu şahlandı, Malazgirt'le Türkistan kanatlandı. Malazgirt'le Anadolu şahlandı, Malazgirt'le Türkistan kanatlandı. Önde yalın kılıç genç alperenler, gözünü kırpmadan cenge girenler. Önde yalın kılıç genç alperenler, gözünü kırpmadan cenge girenler. Yanda aksakallı bilge erenler. Yanda aksakallı bilge erenler. Malazgirt'le Anadolu şahlandı, Malazgirt'le Türkistan kanatlandı. Malazgirt'le Anadolu şahlandı, Malazgirt'le Türkistan kanatlandı. Müzik. açıldı kapısı Anadolu'nun. Mazında 1071 yılının açıldı kapısı Anadolu'nun. Seccadesi oldu Allah yolunun. Seccadesi oldu Allah yolunun. Malazgirt'te Anadolu şahlandı. Malazgirt'ten Türkistan kanatlandı. Malazgirt'te Anadolu şahlandı. Malazgirt'ten Türkistan kanatlandı. Malazgirt'te Anadolu şahlandı. Malazgirt'ten Türkistan kanatlandı.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Açılışta zikretmiştik, Konya'da Anadolu Selçuklu Devleti'nin miraslarından Alaaddin Camii'nin avlusundaki Sultanlar Kümbeti'nde bulunan 8 Anadolu Selçuklu Sultanı'nın sandukaları restore ediliyor. Bu konu hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı telefon attığımızda. Nurullah Bey, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, sağ olun, teşekkür ediyorum.
Nasılsınız?
Allah'a şükür, teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de iyisiniz
Bizler
inşallah.
Bizler de iyiyiz, Allah afiyet versin. Tarih evet. Beni çok heyecanlandırıyor. Böyle restorasyonlar, evet. Tarihi keşifler hep bende bir merak uyandırmıştır. Bugün de sizinle evet. Konya'da yapılan Alaaddin Camii'ndeki bu restorasyon çalışmalarını konuşacağız. Restorasyon çalışmalarına geçmeden önce Alaaddin Camii'nin tarihini merak ediyoruz. Caminin tarihi hakkında bizlere neler aktarırsınız?
Tabii. Alaaddin Camii Konya'da aslında Ulu Cami olarak da bilinen bir sultan camisidir. Hı hı. Ve aslında sarayın bir parçası durumunda, sarayın avlusunda olan bir camidir. Camimiz Sultan Mesut zamanında ilk olarak aslında başlıyor. Yani Türklerin Konya'ya gelişinden hemen sonra yaklaşık 1100'lü yıllarda 1. Mesut tarafından ilk başlangıcı yapılmış. Sonra Gıyasettin Keyhüsrev zamanında, 1. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında ilaveler yapılmış. Sonraki en son dönem müdahaleler ise Alaaddin Keykubat Sultanımız tarafından yapılmış. Ve bugünkü halini almış. Tamamen o dönemin özelliklerini taşıyan ve Çin'i yapımından, mihrabından mevcut gelen bir takım yapının özelliği ve niteliği itibariyle tam bir Selçuklu camisi özelliği taşıyor.
Hı hı. Evet.
Tabii aynı zamanda Sultanlar Türbemizde camimizin hemen bahçesinde, avlusunda bulunuyor. Bu alanla ilgili de 2014'ten 2019'a kadar dönem içerisinde ilk birinci aşamada camimizin restorasyon çalışmaları tamamlandı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından.
Evet.
Akabinde de şu anda mihrabıyla ilgili orijinal çinilerini yeniden restore ediyoruz. Ayrıca Sultanlar Türbemizin de hasar gören çinilerini yeniden elden geçiriyoruz. Şu aşamada bunlarla uğraşıyoruz.
Evet.
Türklerin Anadolu'ya gelişlerinin bir mührü aslında Alaaddin Camisi. Ve bu bize geçmişimizi hatırlatan bir eser. Bizim özellikle geçmişle bağlantımızı, geçmişi hatırlatan en önemli Konya'daki, hatta Türkiye'deki en önemli eser diyebiliriz.
Ecdadımızdan bize en büyük yadigarlardan birisi.
Evet.
Böyle camiler ve bu camilerde, bu eski camilerde namaz kılmanın keyfi de bir başka. İnsan başka bir haz alıyor, başka bir manevi boyutu var.
Kesinlikle, çok doğru. Şimdi Hazreti Mevlana, tabii Konya Hazreti Mevlana'nın mekanı, diyor ki geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın, nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini şaşırmayasın.
Evet.
Dolayısıyla biz geçmişimizi iyi bilmek zorundayız. Özellikle hem bugünkü neslimiz hem de gelecek nesillerimizin nereden geldiğimizi, nerede, buraya nasıl oluştu, buraya buralara nasıl geldiğimizi, bulunduğumuz toprakların değerini, kıymetini bilmek zorundayız. Dolayısıyla Alaaddin Camisi Sultan Camisi de Cami-i Atik diye geçer vakfiyelerde. Önemli bir eser ve mutlaka bütün halkımızın camimizi ziyaret etmesini mutlaka isteriz.
İnşallah biz de buradan sevgili dinleyicilerimize duyurmuş olalım. İnşallah. Nurullah Bey, caminin avlusunda 8 Anadolu Selçuklu Sultanı'nın kabrinin bulunduğu Sultanlar Kümbeti var.
Evet.
Burada bulunan sultanlar hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Hangi isimler yatıyor burada?
Tabii ki, ama önce şöyle bir bilgi vereyim. Normalde tabii Sultan Süleyman Şah, Kutalmış oğlu Süleyman Şah'dan gelen, yani mevcutta bildiğiniz gibi Büyük Selçuklu'yla bazen karıştırılıyor. O nedenle oradan itibaren anlatayım ki Selçuk Bey'in oğlu Aslan Yabgu ve onun oğlu Kutalmış, arkasından da Süleyman Şah, bir kol. Bu kolun akrabalıkları bugün işte çok faydasını gördüğümüz Melikşah dizisindeki karakterlerle aslında amca çocukları. Ve Anadolu'ya gönderilen Süleyman Şah bu bölgede İznik'e kadar o tarihte gelip, İznik'i aslında hedef İstanbul. O tarihte Resulullah'ın hadiste belirtmiş olduğu hedefi yerine getirmek için aslında İstanbul'u hedef alarak İznik'e kadar geliyorlar. Ve sultanlarımız 1018'den beri, yani aslında 1071'den çok önce Türk göçebe Türk halkı Anadolu'ya yerleşiyor ve 1018'den beri Anadolu'da bulunuyorlar ki bunun en büyük delaletlerinden birisi de 1048'deki Erzurum'daki Pasinler'deki ilk vakfımızdır. Yani bu kayıtlara geçer, belgesi de bulunmaktadır. 1069 yılına geldiğimizde ilk defa Türkler Konya'ya gelmiş oluyorlar. 1071'de biliyorsunuz Malazgirt savaşımız var ve buradan itibaren de artık Anadolu'ya etap etap yavaş yavaş bir bütünüyle yerleşiyoruz. Ben burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Sultanlarımızın tabii isimlerini belirteceğim ama biz bu sultanlarımızı hep tarih kitaplarında görüyoruz ama aslında şunları hiç unutmamamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi 2. Kılıç Aslan'ın Mirekafalon Savaşı var. Bu Malazgirt'ten sonraki en önemli savaşlardan birisi ki hani böyle bu toprağı kazıyarak dişleriyle, tırnaklarıyla kazıyarak elde eden insanlar.
Evet.
İkinci Kılıç Aslan'ın aslında Fatih Sultan Mehmet'ten hiçbir farkı yok. Yine Alaaddin Keykubat'la Kanuni Sultan Süleyman arasında bir fark yok. Bunların dönemi olarak birbirlerinden farklılar ama biz bu insanların yapmış olduğu işleri yeterince takdir edemiyoruz veya tam olarak anlayamıyoruz. Esasında bunlar bize Anadolu'da bizim kalmamızı sağlayan, bizim burada vatan haline getirmemizi sağlayan, adeta bir binanın kendisini görürsünüz. Burası işte Türkiye Cumhuriyeti'dir, Osmanlı Devleti'dir. Ama esas bunun temelini oluşturan Selçuklu Devleti'dir. Ve buradaki sultanlarımızdır. Buraya çok emek vermişlerdir. Çünkü bulundukları, yaşadıkları dönemde neredeyse yani yataklarında rahat yatamamışlar. Bir taraftan Haçlı ordularıyla uğraşmışlar. Bir taraftan da Moğollarla uğraşmışlar. Bir taraftan yine bazı problemler, sorunlarla uğraşmışlar. Yani vatan toprağı haline getirebilmek amacıyla çok yönlü, çok uğraşmışlar, çok kan dökmüşler, çok şehadet şerbeti içmişler. Bu sultanlarımıza biz böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii Konya bir güç ve prestij merkezi o dönemde. Yani başkent ve gerçekten Selçuklu Devleti de o dönemin en önemli devletlerinden birisi. Amerika gibi bir devlet diyebiliriz rahatlıkla. O hale gelmiş özellikle Alaaddin Keykubat döneminde. Şimdi bu sultanlarımız kimler? Sultanlarımızın ilki. Burada tabii kayıtlardan bakarak, biz buradaki kitabelerden, mezarlar üzerindeki yazılardan çıkartarak yaptığımız direkt doğrudan doğruya ve kaynaklarda bilinen, hani hiç araştırmaksızın bakarak gördüklerimizden birincisi Konya'nın banisi olan aslında Sultan Mesut. Hükmettin Mesut diye geçer. İkinci Kılıç Aslan bu. Birinci Kılıç Aslan değil, ikinci, evet. Kılıç Aslan. Sonra ikinci Hükmettin Süleyman, birinci Gıyasettin Keyhüsrev, birinci Alaaddin Keykubat, ikinci Gıyasettin Keyüsrev, dördüncü Rukneddin Kılıçarslan ve üçüncü Gıyasettin Keyüsrev. Bu sultanlarımızın burada kesinlikle defnedildikleri kesin. Ama bugünlerde özellikle birinci Kılıçarslan'la ilgili bazı açıklamalar oluyor. Kültür Bakanlığımız tarafından bu konuyla ilgili Konya Tümbet alanında bir çalışma yapılıyor. Yaklaşık bir yıldır süren bir çalışma. Ve sultanlarımızın DNA'larıyla ilgili yapılan bu çalışmayla ilgili yakında bulma ilgili de bir deklarasyon yapılacak, açıklama yapılacak. Bu konuda özellikle Ankara Üniversitesi'nden Mutluhan Hocam, Emel Akpolat Hocam, bu konuda arkeolog kendisi, yine Selçuk Üniversitesi'nden Hacı Ali Gökmen Hocam, bu konuyla ilgili gerekli bilgileri yakında izah edecekler. Dolayısıyla biz burada tahmin ediyoruz veya kaynaklarda anladığımıza göre bazı kaynaklarda 11, bazı kaynaklarda 13'e kadar sultanın da defnedildiğine dair bazı bilgiler var. Ama nihai bilgi birinci Kılıçarslan'ın burada olup olmadığı veya yeni işte iddia edildiği yerde olup olmadığıyla ilgili olan konuyu da bizzat bu hocalarımız açıklayabilir, izah edebilir. Bununla ilgili çünkü bir özel bir çalışma yürütülüyor. O çalışmayla ilgili de gerekli açıklamalar kendileri tarafından yapılacak inşallah yakın zamanda.
İnşallah. Bu tarihi çalışmalarda gerçekleri gün yüzüne çıkartan herkese biz de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Emeklerine sağlık. Tabii. Hakikaten bunlar çok önemli. Şimdi tabii. Az önce sultanların ismini zikrettiniz. Onlar olmasaydı biz şimdi olmazdık. Onlar bu toprakları Anadolu yaptılar, vatan toprağı yaptılar. Onlara biz minnet borçluyuz. Onlara da Allah'tan rahmet dileyelim buradan.
Tabii ki Allah rahmet eylesin.
Şimdi dilerseniz restorasyon çalışmalarına geçelim. Restorasyon çalışmaları nasıl yürütülüyor? Ayrıntıları dinlemek isteriz sizden.
Tabii ki. Şimdi restorasyon çalışmaları genellikle bildiğiniz normal bir inşaat gibi yürümüyor maalesef. Çünkü genellikle bir yapıya müdahale ettiğiniz zaman o yapının daha önceki yıllarda nasıl bir müdahale yapıldığıyla ilgili herhangi bir bilgi hele yoksa siz açtıkça, gördükçe bir takım şeylerle karşılaştığınız için her defasında uzmanlar tarafından yeniden incelenerek yeniden yapılması gerekiyor. Çünkü burada önemli olan bunun aslının bozulmamasını sağlamak. Ecdadın yaptığı gibi yapmaya çalışmak. Dolayısıyla Alaaddin Camisi olsun, diğer eserlerimizde olsun bu hassasiyetle yapıldığı için restorasyon çalışmaları bir miktar daha yavaş ilerler normal inşaatlara göre. Alaaddin Camimizin daha önce tabii Sultan Alaaddin Keykubat'tan sonra bir 15. yüzyılda bir müdahalesi var. 17. yüzyılda bir müdahalesi var. Bir de Sultan Abdülhamit Han döneminde 1890'lı yıllarda bir müdahalesi var. Bu dönemlerle ilgili yapıldıktan sonra da işte 1940'larda, 60'larda yine en son 90'lı yıllarda ve bizim en son müdahalemiz 2014'lü yıllarda yapılan müdahalelerle restorasyon çalışmaları son noktasına geldi ve bundan sonraki etapta da esas üzerinde durduğumuz Çinilerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Çiniler Osmanlı Çinileri diye bildiğimiz İznik Çinileri. Normalde sıraltı tekniğine göre yapılan ve işte kömür karası işaretleyerek onun üstünden desenleri çizilen, emek verilen bir çalışma. Fakat Selçuklu Çinileri mozaik teknik dediğimiz, yani her birinin ben böyle daha rahat anlaşılacağını söyleyeyim, bir puzzle gibi bir ana şekli tanımlanan tek tek mozaik halinde bir onun bisküvi diye tarif ettiğimiz bir seramik benzer bir maddesi var. Onun üstüne yapıştırılarak tek tek yapılıyor ve böylelikle ana şekil tamamlanıyor. Selçuklu'nun bu yaptığı yöntem, yani 800 yıl önce yapılan bu yöntem son işte Cumhuriyet dönemiyle olsun, daha Osmanlı döneminde olsun bize gelmemişti. Bununla ilgili yapılan araştırmalarla birlikte Allah'a şükür ki artık o tekniği artık ecdadın uyguladığı gibi uygulamaya başladık. Ve artık mozaik tekniğiyle bizzat o ecdadın yaptığı gibi yaparak Konya Çinilerini yapıyoruz artık. Konya Çinilerini yapıyoruz ve Konya Çinileriyle mihrabımızı, Alaaddin Keykubat'ın yaptığı mihrabı biz yeniden yapıyoruz bozulduğu gibi. Çünkü önceki tarihlerde bununla ilgili elimizde bir done bir bilgi olmadığı için alçı üstüne bir bezemeyle benzeterek yapılıyordu. Ama şimdi artık mozaik teknik kullanarak yapıyoruz. Sultanlar Türbemizde ise gömme teknik bastı dediğimiz, yani seramiğin veya hamur maddenin üzerinde kalıplarla yaparak üzerine ayetler yazdığımız bir teknik var, yazılan bir teknik var. Şu anda o çalışma devam ediyor. Ve o teknikte tamamlandı, o çalışmada bittiği zaman biz Sultanlar Türbemizin artık bir Alaaddin Camimizin restorasyonu tamamlamış olacağız.
Evet, Sayın Osmanlı, ecdadımızın yüzyıllar önce inşa ettiği o yapılar, uygulanan teknikler hala hayranlık uyandırıyor. Nasıl böyle bir derinlik, nasıl teknik, nasıl mimari, hakikaten evet. Hayretle bakmamak elde değil.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Şimdi bu çalışmalar yapılırken cami ibadete açık mı, yoksa kapanıp da mı çalışmalar yapıldı?
Şöyle, tabii ki camiyi ibadete kapatıyoruz. 2014-2019 yılları arasındaki olan kısımdaki yaptığımız temizlik çalışması, yine geçmiş yıllarda yapılan yanlış boyama ve benzeri bir takım, yani orijinalde olmayan bir takım işlemleri tamamıyla ortadan kaldırıyoruz. Ve yeniden onlarla ilgili bazı çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla bu kapsamda orijinaline sadık kalarak yeniden onları düzenliyoruz, yeniden tamir ediyoruz, onarıyoruz. Özellikle Alaaddin Camisi'nin temel sorunu, biliyorsunuz Alaaddin Camisi, bu konuda da bahsedeyim, aslında bir hüyük üstüne. Konya bir medeniyetler şehri ve bu şehrin, o caminin hemen yanında bulunan alan aslında bir saray alanı. Saray da hemen yanında olan bir mekanda. Sultan saraydan çıkıp camisine girdiği bir alandan bahsediyoruz. Fakat yıllarca yapıldığı yerden dolayı, mekandan dolayı sürekli olarak mekan arkeolojik bir alan, aynı zamanda bir hüyük bir alan ve sürekli kaymış aslında. Dolayısıyla daha çok içeriden ziyade dışarıyla ilgili geçmişte müdahaleler yapılmış, güçlendirme çalışmaları yapılmış. Restorasyon çalışmalarında da bu tür şeyler, işte dediğim gibi, biraz önce bahsettiğim gibi, oldukça zahmetli. Çünkü eserimize zerrece bir şey olmadan, bir sıkıntı olmadan, problem olmadan inşaatı yürütmek ayrı bir uzmanlık gerektiriyor ve bir zaman gerektiriyor. Bunu yapmaya çalışıyoruz.
Evet, sandukaların restorasyonunu konuşuyoruz ama belki dinleyicilerimiz, evet, sandukanın anlamını merak ediyorlardır, bilmeyenler vardır. Evet. Sanduka, mezarın, evet, üzerine yerleştirilen, tabut büyüklüğünde tahta veya mermer sandığa verilen isim, değil mi?
Doğrudur. İsterseniz şundan da bahsedelim. Selçuklu türbeleri ile Osmanlı türbeleri arasında bir fark var. Selçuklu türbeleri genelde iki kat yapılıyor. İlk katı daha çok mumyalık diye tarif etmiş olduğumuz birinci kat alanı ve esas defin burada gerçekleşiyor. İkinci katta sanduka diye, işte görmüş olduğumuz kısım, normalde mescit diye tarif edilir aslında. O kısımda ise sandukalar olur. Yani sandukayla gerçek defnedilen yer arasında bir kat var. Bir kat mekan var. Kripto odası diye tarif ettiğimiz oda, esas definlerin olduğu yer. Üst katta ise herkesin ziyaret ettiği, genellikle Selçuklu eserlerinin büyük bir çoğunluğu böyledir. Bu şekilde üst tarafta ziyaret edilen yer bu şekilde olur. Osmanlı'da ise hep bireyseldir. Selçuklu'da özellikle Sultanlar Türbesi, ki burada biraz önceki Kılıç Arslan örneğinden de bir takım birinci Kılıç Arslan'la ilgili konularla da ilgili bağlantısı var. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Bütün özellikle Sultan Mesut, bütün sultanları, yani sülaleyi, saltanat sahiplerinin tamamını, Türklerin geçmişten gelen bir özelliği bu, tamamını aynı yere defnediyor ve bunların hepsini aynı yere gömmeye çalışmış. Bütün saltanat bunu yapmaya çalışmış. Sandukalar da o dönemde yapılarak, hani oraya gelmek için, o dönemde 8 tane sandukamız var ama aşağı taraftaki defin miktarı farklı olabilir. Onunla ilgili de araştırmalar devam ediyor.
Evet. Sizinle olan söyleşimizin son dakikalarının içine girdik. Bu restorasyon, evet, çalışmalarının tamamlanmasını merakla bekliyoruz. Bu arada ne kadar sürecek?
Şimdi Normalde 5 yıl ana restorasyon bitti. Mihrabı 3 ay içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Allah'tan Ramazan'da inşallah, Ramazan ayını bir hedef olarak seçtik. Hı-hı. Tamamıyla bu yıl içinde 2021'in Ramazan ayı içerisinde hem mihrabı tamamlayacağız hem de Sultanlar Türbüğümüzü yeniden ziyarete açacağız inşallah.
Evet inşallah. Bu pandemi de ortadan kalkarsa inşallah, ülkemizden bu virüs defolup giderse
inşallah
bu seyahat kısıtlamaları da olmaz ve bu restorasyon çalışmalarını cami merak edenler Anadolu'nun dört bir tarafından Konya'ya akın edeceklerdir. Evet. Biz de buradan duyurmuş olalım.
Evet.
Son olarak Diyarbakır'da yürütülen kazı çalışmalarında Sultan 1. Kılıç Arslan'ın kabrinin bulunduğu haberini almıştık. Bu keşfin önemine dair neler söylersiniz?
Tabii çok önemli bir bilgi. Fakat biraz acele edilmiş bence. Dolayısıyla biz sultanımızın o bölgeye git tarihi kayıtlarda orada olduğunu biliyoruz. Hatta Hazemşah'la beraber defnedildiğine dair kayıtlar da var. Fakat biraz önce bahsettim. Saltanat, özellikle Türkler sultanlarını hep aynı yerde, yani tamamen sülaleyi, öyle söyleyeyim, saltanat Selçuklu sülalesi aynı yere gömülmeye çalışılmış. Ve biz şunu biliyoruz ki Sultan Mesut babasının kabrini aslında getirmeye çalışmış. Fakat bir takım zorluklar nedeniyle önüne bazı engeller çıkmış. Bu nedeniyle ondan sonra kayıtlarda geri götürdüğüne dair de bir bilgi yok. Ama biraz önce burayla ilgili söyleyebileceğim, Kültür Bakanlığımızın çalışması devam ediyor ve bu yakında anlatılacak. O zaman Sultan 1. Kılıç Arslan'la ilgili de söylenecekler daha belgeli, bilgili, daha bilimsel olarak ortaya konabilecek duruma gelecek. Çalışmayı çok önemsedim. Gerçekten güzel bir şeydi, tespitti. Fakat belge ve bilgi açısından Konya'daki Sultanlar Türbesi ile deki çalışma bitmeden böyle bir deklarasyonun yapılması hani bilimsel açıdan çok aceleci bir yaklaşım olduğunu görüyorum. Bu nedenle çok değerli bir çalışma olmakla birlikte bence esas yapılan sultanlarımızın 15 tane sultanımız var biliyorsunuz normalde. Burada yapılan sultanlarla ilgili yapılan çalışma ile ilgili açıklama yapılmadan hani 1. Kılıç Arslan'la ilgili orada olduğuna dair tam bir belge, bilimsel bir belgeyi söyleyemeyiz. Ama dediğim gibi bu yakında bahsetmiş olduğumuz bilim grubu bununla ilgili açıklama tahminen bu bitti bu çalışmalar. Tahminen bunları Mayıs, Haziran gibi açıklayabileceklerini de biliyorum. Dolayısıyla o zamandan sonra bunu daha iyi değerlendirebileceğimizi düşünüyorum.
Evet inşallah. Bu arada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT1'de evet, pazartesi akşamları. Buradan da ilgililerini duyurulur tarih meraklılarına.
Evet.
Sayın Osmanlı çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
Ediyorum.
Bu konu hakkında bizi çok aydınlattınız.
Çok önemli ve güzel bilgiler veriyorsunuz. Benim özellikle size teşekkür ediyorum. Ama özellikle yeni neslin, biraz önce Mevlana Hazretleri'nin sözünü tekrar söyleyelim. Yani geçmişini iyi bilmek gerçekten geleceğe sağlam basmayı getiriyor. Dolayısıyla özellikle Selçuklu Sultanları'nı, araştırmalarını, Selçuklu Sultanları'nın yaptığı mücadeleleri, Selçuklu Sultanları'nın rollerini çok iyi anlamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Selçuklu bir savunma devletiydi. Osmanlı bir fetih devletiydi. Ve bulunduğumuz bu toprakları da bu savunma sayesinde şu anda aslında duruyoruz. Dolayısıyla benim gençlerden özellikle ricam, araştırsınlar. Kendi atalarını, ne yaptıklarını, nasıl mücadele verdiklerini, şu anda bulundukları rahatlığımızın aslında arka tarafta nice insanların fedakarlıklarıyla yürüdüğünü ve kendilerinin asla o insanların asla rahat yüzü görmediklerini, mesela Alaaddin Keykubat'ın Kubadabad Sarayı var Beyşehir'de, kendisi orayı yaptırıyor ama hayatı boyunca sadece ve sadece Alanya'ya bir kere giderken ve bir kere gelirken oluyor, bir daha da uğrayamıyor. Yani sultanlarımız hep at sırtında, özellikle Selçuklu sultanları tabii, tamamen at sırtında hayatlarını geçirmişler. Sırf bugünkü neslin rahat olması, biraz onların yaptığı çalışmalara vefa duymamızı, takdir etmemizi ve bununla birlikte de geleceğe bu gözle bakmamızı gerektiğini düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olun.
Alanya'dan bahsettiniz. Antalya'da da Konyaaltı diye bir yer var. İlgililerine, evet, meraklılarına internetten buranın neden Konyaaltı ismi verildiğine dair bir araştırma yapmalarını istiyorum, diliyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz programımıza, peki, katıldığınız için. Çok aydınlattınız bizi.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Hoşça kalın. Görüşmek
sağ
dileğiyle.
Olun,
sevgili dinleyicilerimiz, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı bizlerleydi. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Beni de gül bahçene al.
Huzuru Hayat.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde yolculuğumuz Huzuru Hayat köşemizle devam ediyor. Efendim, 2020 yılında dünya pek çok dertle, sıkıntıyla karşılaştı. Bunlardan birisi de dünyanın başına musallat olan en büyük musibetlerden birisi koronavirüs. Koronavirüste dünyada milyonlarca kişi hayatını kaybetti. Pek çok kişi bu rahatsızlıktan dolayı hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. Bir kısım insanlar bu mücadeleyi başarıyla atlattı. Efendim, bunlardan çıkarttığımız bizim tabii büyük derslerimiz var. Bizler hastalık anında sağlığın ne kadar büyük bir nimet olduğunun farkına vardık. Bununla birlikte pek çok nimetin farkına varıyoruz ama işte dediğim gibi başımıza gelen musibetler sayesinde oluyor bunlar. Nimetin kıymetini o zaman idrak edebiliyoruz. Her şey zıttıyla biliniyor. Efendim, bugün nimetlere şükür ve israftan kaçınmanın önemini konuşacağız. Ankara Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç şu an telefon attığımızda. Ayşe Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey, siz de iyisiniz.
Bizler de iyiyiz, Allah afiyet versin. Allah şükrümüzü artırsın hocam. Amin. Elimizde bulunan sağlığın, nimetlerin kıymetini bilmeyi nasip etsin hepimize.
Hepimize, amin, evet.
Hocam, Allah-u Teala bizlere çok büyük nimetler vermiş. Ama bazen bu nimetlerin farkında olamayabiliyoruz. Gözümüzün önündeki nimetleri göremiyoruz. Örneğin Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bu sağlık, göz vermiş, gözün kıymetini bilemiyoruz. Elimizin, ayağımızın, organlarımızın elimizdeyken bilemiyoruz. Biz bu nimetlerin layığınca nasıl şükredebiliriz?
İnsanın kendisine emanet edilen şeylerin farkına varması gerekiyor. İnsan ve insana ait değerlerin israfı söz konusu. Eğer bunları israf etmezse zaten şükretmiş olur. Aklını kullanması, inanç noktasında düşünmesi, tefekkür etmesi aslında başlı başına bir şükürdür. Çünkü düşünen, tefekkür eden insan doğruya ulaşabilir. Aklını kullanmayan insan aklını israf etmiş olur. Evet. Allah-u Teala sağlık emanet ediyor. Sağlığını kullanmayan, düzgün bedenine düzgün bakmayan sağlığını israf etmiş olur. Dolayısıyla insana emanet edilen unsurları iyi kullanması, ömür sermayesini emanet edildiği sürede yerli yerince kullanması insanlık vazifesi. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle bir çıkarım yapabiliyoruz ayetlerden. İnsanın yaptığı harcamalarda elini sıkması cimrilik, ortasını bulması iktisat, aşırıya gitmesi de israf olarak nitelendiriliyor. Bu ömür içinde böyle, zaman içinde böyle, imkan içinde böyledir. Bu sebeple insanın kendisine sunulan imkanları yerli yerinde kullanması mecburiyeti var. En azıyla insanın yetinmesi imkanlardan, İyi ve rahat bir derecede olmak üzere bireysel tüketim yasaklanmamış. En azıyla yetinmesi zorunlu değil. Bireysel tüketim yasaklanmamış. Ve Kur'an-ı Kerim'de buna işaret edilmiş. De ki Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti ve temiz rızkı kim haram kılmış? Şimdi temiz bir rızık ve ziynet kula sunulan bir imkandır ve buna şükür gerekir. Bunun şükrü de dediğimiz gibi şükrün verilen nimeti paylaşarak ve Allah'ın bize verdiği aklı kullanarak onun varlığını idrak ederek ve bize kul olarak yüklediği bir kılsın misyonları üstlenerek yerine getirebiliriz. Hı hı. Ayrıca Allah-u Teala, ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez buyuruyor bir başka ayette. Rızık olarak verilenlerden helal ve iyi olanları, temiz olanları yiyip kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının ikazı var. Bunların hepsi aslında insana yüklenen değerlerin kıymetini bilmesi, şükrünü eda etmesi noktasında bir uyarıdır. Uyarıya icabet ederse insan, bu uyarıya kulak asarsa insan aslında ömrünü de değerlendirmiş olur. Çünkü insan yeryüzüne gönderildiğinde yasaklarla örülmemiş, rahat alanlarla bırakılmıştır kendisine. Bu rahat alanlarda dolaşım hakkı varken Rabbini de unutmama gibi bir görevi var. Mesela ilginç gelen ayetlerden birisidir bana. Ey Ademoğulları, her mescide ziynetinizi takının giderken, her mescide ziynetinizi takının, güzel ve temiz giyinin oralara giderken, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. Yani imkanları kullanmak değil insanların yasaklandığı nokta, israf noktasıdır.
Hocam, İsraftan burada ziyneti takınmaktan ne anlamalıyız?
Bu güzel giysi olabilir, bedenin bakılması olabilir. Yani öz bakım dediğimiz şey, insanın kendisine dikkat etmesi, pespaya gezmemesi, Allah'ın verdiği nimeti üzerinde göstermesi, aşırıya kaçmadan, abartmadan, içinde bulunduğu toplumun şartlarını da gözeterek kendisine verilen nimeti kullanması olarak anlaşılabilir. Ama başkaları, komşuları ya da işte sıkıntıya düşmüş insanların yoğun olduğu bir yerde bir tane ayağına terlik bulamazken bir insan zenginim diye evinin her yerine giysi yığması mesela onaylanabilir bir şey değil. Elbette ki Rabbim insana üzerindeki verdiği nimetleri, kendisine emanet ettiği nimetleri üzerinde görmek ister. Ama israfa kaçmadan görmek ister. Elindeki imkanı kullanmaz, kendine bile cimri davranırsa Allah-u Teala bundan da razı olmaz.
Evet.
Hem kendisine cömert hem çevresine cömert olsun diye bir kısım kuralları vardır Allah-u Teala'nın. Bu kuralların değerlendirildiğinde, uyulduğunda aslında toplumda sert de huzur bulur. Mecburi olan şeyler var Mustafa Bey. Mesela zekat gibi. Çok zenginsin, zekatla imkanını diğer ihtiyacı olanlarla paylaşarak ortak bir duygu bağı oluşturmak zorundasın. Bu mecburiyettir. Ama bunun ötesinde bir adım var. Zekatını verdin, bu farzdır zengine. Bir de insanlara verilebilecek sadakalar var, infak ahlakı var. Kimseyi kırmadan, incitmeden imkanları paylaşabilme ahlakı var farzın dışında. İşte buna biz takva diyoruz. Yani Allah'ın sevgisine, Allah'ın rahmetine yaklaşma arzusuyla elindeki imkanı imkansız olanlarla paylaşabilmek Allah-u Teala'nın hoşuna giden bir başka şeydir ki bu da imkanlara şükrün bir başka ifadesi oluyor aynı zamanda.
Evet. Büyük alimlerden birisi diyor ki, her birimizin başına musallat olan büyük bir hastalık var. O da nimete alışma hastalığı. Yani nimetin nimet olduğunun farkına varamamak. Örneğin işinizden evinize gidiyorsunuz. Anne babanızı, çoluk çocuğunuzu, hanımınızı karşınızda sağlıklı olarak görüyorsunuz ama bunun farkına varamıyorsunuz. Diğer taraftan düşündüğümüzde ya onlar hasta olsaydı, ya onlar karşınızda sapasağlam duramasalardı, demek ki bunlar nimetmiş. İşte maddi imkanlarınız var, gidip marketten alışveriş yapabiliyorsunuz. İşte bunun farkında olabilmek, nimetin farkında olabilmek. Şimdi hocam, 2020 yılını geride bıraktık. Pek çok dertle, musibetle karşılaştık. Şimdi 2021 yılındayız. Dünyada acayip şeyler yaşanıyor ve ülkemizde ciddi bir kuraklık var. Mevsimler değişti. Bakınız, kıştayız ama kar yok, yağmur yok. Geçtiğimiz gün Ankara'ya bir kar yağdı ama tabii ki yeterli değil. Rabbimizden bu yağışları artırmasını diliyoruz, öyle dua ediyoruz. Ne yaptık da acaba biz bu noktaya geldik? Elimizden bu bereket, bolluk alındı, yağmur, kar alındı. Bunları da düşünmeliyiz değil mi?
Elbette. Nimetin daimi olacağı zannıyla onu hor kullanmak insana yakışan bir şey değil ki. Bu konuda yine bir ayet-i kerime var Mülk suresinde. Eğer o size gökten bir su indirmese size suyu indirecek kimdir diye sorar. Gerçekten bir damla suyu yeryüzüne indirebilecek bir kuvvet yok.
Yok.
Evet. Yeryüzünün her bir zerresinin sulanmaya ihtiyacı var. Oysa yaratan öyle güzel bir denge koymuş ki. Aslında bu dengeyi bozan biraz da insanın yaptığı yanlışlar değil midir? Bu konuda da gerçekten düşünmek, zihni yormak gerekiyor. Eğer ölçülü kullanmazsak bize sunulan imkanları, Allah-u Teala verdiği imkanları alabilirdi. Nitekim asırlar öncesinde yeşillik alan olan, ormanlarla kaplı olan yerlerin, beldelerin, ülkelerin bugün çölleştiğini belgesellerden izliyoruz acı bir şekilde. Dolayısıyla elimizde olan imkanları, bize sunulan Allah-u Teala'nın lütfettiği nimetleri ciddi anlamda dikkate almak ve bunun bize bir emanet olduğunu bilmek zorundayız. Eğer emanete ihanet edersek Allah korusun o nimete bir daha ulaşamamak gibi bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Böyle bir şey olmaz inşallah. Fakat i̇nşallah, ben bir anekdot olarak Peygamber Efendimiz'den bir hadis-i şerifi bir ibret aynası olarak aktarmak istiyorum. Peygamber Efendimiz bir gün sahabeden Sad'ın yanına uğruyor. Peygamber Efendimiz onun yanına geldiğinde abdest aldığını, ancak abdest alırken de suyu israf boyutunda fazla fazla kullandığını görünce ey Sad, suyu israf etme, ölçülü ol ikazında bulunuyor. Ya Resulallah, abdest alırken de mi israf olur diye sorunca, elbette ki bir nehrin kenarında bile olsan suyu israf etme diye ikaz ediyor. Şimdi evet, elimize verilen imkanlar sınırsız, hiç kesilmez gibi düşünürken bir gün Allah korusun muslukları açtığımızda suyun akmadığını fark edersek ne yaparız sorusunu sorup bütün bir cemiyet olarak, toplum olarak düşünmek zorundayız cevabını.
Olmayabilir. Su olmazsa yaşam olmaz.
Yaşam olmaz. Başka mesela tüketim toplumu haline geldik bugün maalesef. İhtiyaç mı değil mi diye düşünmeden aklımıza her geleni alır bir insan topluluğu var yeryüzünde. Bir kısmı böyleyken diğer bir kısmı ihtiyaç içinde kıvranıyor. İmkanların paylaşılması sanki unutuldu gibi benim var onun da olsun mantığıyla dolaşıyor bir kısım zihinler yeryüzünde. Oysa Allah-u Teala rızkı geniş eden de dar eden de biziz ikazında bulunuyor ayet-i kerimelerde. O zaman verilen imkanların paylaşılması da söz konusu. Çöpe giden şeylerin israf edilmeden değerlendirilmesi de söz konusu. İhtiyaç mı, lüks mü, konfor mu nedir? Ya da cimrilik mi yapılıyor alışverişlerde? İnsanlarla bu imkanlar kullanılmak için acaba adımlar atılıyor mu? Bunlar üzerinde düşünmek gerekiyor. Çünkü inancımız bize hem paylaşmayı, hem cömert olmayı, hem de ölçülü olmayı telkin ediyor. Eğer bunları yapamazsak hakikaten bir gün elimizde olan nimetler bizden alınırsa, olmazsa elimizdeki nimetler, o zaman ciddi sıkıntılara düşeriz. Bu sıkıntılara düşmemek için tedbirli olmak, iktisatlı olmak gerektiğini ben hatırlatmak istiyorum.
Peki hocam. Zira süremizin de sonuna geldik. Son olarak evet, neler söylersiniz?
Ben ilk başta söylediğim şeyleri tekrar hatırlatmak istiyorum. Kur'an'ın hatırlatması olduğu için hatırlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaptığı harcamalarda elini sıkı tutması cimrilik ki cimri cennete giremez diyor Peygamberimiz. Ortasını bulması iktisat, tasarruflu olmak, ölçülü olmak yine bize inancımızın telkini. Aşırıya gitmesi ise israftır ki israf da haramdır. Ben ölçülü olan insanların yoğun olduğu bir toplumda paylaşımcı bir toplumda yaşamanın en güzel olacağını ifade etmek istiyorum.
Evet. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri bolca tefekkür etmeliyiz ve şunu da çok iyi bilmeliyiz. Eğer nimete şükredilirse ziyadeleşir, artar. Şükredilmezse, nimetin nimet olduğu bilinmezse elden gider maazallah. Hocam çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Tekrar görüşmek
dileğiyle.
İyi
yayınlar diliyorum.
Çok sağolunuz. Hoşça kalın. İyi günler diliyoruz.
Hoşça kalın. İyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hanımefendi bizlerle birlikteydi. Nimetlere şükür ve israftan kaçınmanın önemini konuştuk. Bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Hayatın Sesleri.